Ayrım 15.
Sayfa 186. Küçük Pompera da kentinin sokaklarında bir aşağı bir yukarı dolaşırken bir yandan da gitmem emredilen karşı tepedeki şatoda gözümü ayıramıyordum. Tapınak şövalyeleri düş gücümü her zaman harekete geçirmişti. Pomperada'daki şato, Yakup yolu üstünde tarikattan kalan tek iz değildi. Dans egzersizi. Gevşe, gözlerini kapa. Çocukluğunda duyduğun ilk şarkıları hatırla. O şarkıları içinden söylemeye başla. Yavaş yavaş bedeninin bir bölümünü, ayaklarını, karnını, ellerini, başını ve benzeri ama yalnızca bir bölümünü söylemekte olduğun melodi eşliğinde dans ettir. 5 dakika sonra şarkı söylemeyi bırak ve çevrendeki sesleri dinle. İçinden o seslere dayalı bir melodi bestele ve o melodi eşliğinde tüm bedeninle dans et. Belirli hiçbir şey düşünme ama kendiliğinden beliren görüntüleri belleğine kazımaya çalış. Bu dans sonsuz akılla handi ise kusursuz bir iletişim kurmanı sağlayacaktır. Bu egzersiz 15 dakika yapılmalıdır. Tarikat Haçlı seferlerinden geri dönmeye karar veren 9 şövalye tarafından kurulmuştu. Avrupa'nın dört bir yanında hızla güçlenen tapınak şövalyeleri 2. bin yılbaşlarının değerlerinde devrim yaratmışlardı. Zamanın soylularının büyük bir çoğunluğu toprak kölelerinin sırtından zenginleşmekten başka bir şey düşünmezken tapınak şövalyeleri hayatlarını, servetlerini ve kılıçlarını tek bir davaya, Kudüs yolunu yürüyen hacıları korumaya adamışlardı. Hacılar bilgeliği ararken şövalyelerin bu davranışını örnek almışlardı kendilerine. 1118 yılında Huj de Payen ve 8 şövalye eski terk edilmiş bir şatonun bahçesinde toplanıp tüm insanlığı seveceklerine ant içmişlerdi. 200 yıl sonra bilinen dünyanın dört yanında tarikatın 5000'den fazla üyesi bulunuyordu. Tapınak şövalyeleri o güne kadar uzlaşmaz sayılan iki şeyi, askeri hayatla dinsel hayatı uzlaştırmışlardı. Tapınak şövalyeleri tarikatı, üyelerinden ve değer bilir hacılardan gelen bağışlarla büyük servet sahibi olmuştu. Bu servet birkaç kez Müslümanlarca kaçırılan önemli Hristiyanların fidyelerinin ödenmesinde de kullanılmıştı. Şövalyelerin dürüstlüğü öylesine nam salmıştı ki, krallar ve soylular tüm değerli varlıklarını tapınak şövalyelerine emanet ediyorlar, ellerinde yalnızca varlıklarını onaylayan bir senetle yolculuğa çıkıyorlardı. Bu senet, tapınak şövalyeleri tarikatının herhangi bir şatosunda eşit değerde paraya çevrilebiliyordu. Bugün kullanılan kredi mektubu da bu uygulamadan doğmuştu. Ruhlarını böylesine adamaları, tapınak şövalyelerinin Petrus'un önceki gece aktardığı büyük gerçeği anlamalarını sağlamıştı. Tanrı'nın evinin odaları çoktur. Şövalyeler, dinsel çatışmalara son vermenin, dönemin belli başlı tek tanrılı dinlerini birleştirmenin yollarını aramışlardı. Şapellerini yaparken Hazreti Süleyman'ın Yahudi tapınaklarının yuvarlak kubbelerini, Arap camilerinin sekizgen duvarlarını ve Hristiyan kiliselerinin orta neflerini örnek almışlardı. Ama böyle durumlarda hep olduğu gibi tapınak şövalyeleri de pek çok düşman edinmişlerdi. Büyük krallar ekonomik gücü ellerinde tutmaya çalışıyorlar, dinsel serbestlik kilise için bir tehlike olarak görülüyordu. 13 Ekim 1307 Cuma günü Vatikan ve Avrupa'nın büyük devletleri Orta Çağ'ın en büyük tutuklama harekatlarından birini başlatmışlar. O gece tapınak şövalyelerinin belli başlı önderleri şatolarında ele geçirilerek hapse atılmışlardı. Gizli törenler düzenlemekle, şeytana tapmakla, Hazreti İsa'ya küfretmekle, topluca cinsel ilişkiye girilen ayinler yapmakla, çıraklarıyla eşcinsel ilişkilerde bulunmakla suçlanıyorlardı. Üyeleri ağır işkencelerden geçirildikten, kiliseden kovulduktan ve heretiklikle suçlandıktan sonra tapınak şövalyeleri tarikatı Orta Çağ tarihinin haritasından silinmişti. Tarikatın bütün mülklerine el konulmuş, üyeler dünyanın dört yanına dağılmışlardı. Tarikatın en büyük önderi Jacques de Molay, tarikattan bir şövalye ile birlikte Paris'in göbeğinde yakılarak idam edilmiş, son isteği Notre Dame Katedrali'nin kulelerine bakarak ölmek olmuştu. O sıralar İber Yarımadası'nı yeniden ele geçirmeye çalışan İspanya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kaçan şövalyeleri bağrına basmış, İspanya kralları Mağriplilere karşı verdikleri savaşlarda şövalyelerin yardımına başvurmuşlardı. Bu şövalyelerin katıldıkları İspanyol tarikatlarından biri de yoldaki hacıları korumakla yükümlü Santiago şövalyeleriydi. Akşam saat tam 7'de gelenekle karşılaşmak üzere davet edildiğim tapınak şövalyelerinin Ponferrada'daki eski şatosunun ana kapısından girerken bütün bir tarih gözümün önünden geçiyordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Yarım saat kadar bekledikten sonra korkuya kapıldım. Yoksa tören sabah 7'de miydi? Tam oradan ayrılmak üzereydim ki karşıma Hollanda bayrağı taşıyan iki oğlan çıktı. Giysilerine Santiago yolunun simgesi olan deniz kabuklarından dikilmişti. Biraz konuşunca orada aynı amaçta bulunduğumuz anlaşıldı. Demek odama bırakılan notta bir yanlışlık yoktu. 15 dakikada bir birisi geliyordu. Bir Avustralyalı, 5 İspanyol ve bir başka Hollandalı vardı. Birbirimize neler yapılacağı konusunda birkaç soru sorduk, o kadar. Bu konuda herkesin kafası karışıktı. Herkes şatonun eski çağlarda ambar olarak kullanılmış yıkık avlusunda toplanmıştı. Bir şey oluncaya kadar gerekirse bir gün bir gece daha beklemeye karar verdik. Bekleyiş sürüp gidiyordu. Bu arada orada bulunmamızın nedenleri üstüne sohbete dalmıştık. Santiago yolunun çoğu geleneğe birçok farklı tarikat tarafından kullanıldığını o sırada öğrendim. Benim çok önce Brezilya'da geçmiş olduğum sınavlar ve erginleme törenlerinden oradakiler de geçmişlerdi. Ama yalnızca Avustralyalıyla ben birinci yolun en yüksek derecesine yükseltilmeyi bekliyorduk. Ayrıntıları bilmediğim halde Avustralyalının ram alıştırmalarından tamamen farklı süreçten geçmiş olduğunu anlayabiliyordum. 8.45 sularında tam özel hayatlarımıza giriyorduk ki bir gong sesi duyuldu. Sesi izleyerek şatonun eski şapeline vardık. Orada çarpıcı bir sahneyle karşılaştık. Şapel ya da şapelden geriye kalan, çünkü büyük bölümü yıkıntı halindeydi. Yalnızca meşalelerle aydınlatılmıştı. Bir zamanlar mihrabın bulunduğu yerde tapınak şövalyelerinin tarikat giysilerine bir kukulata ve çelik tolga, örme zırh, bir kılıç ve bir kalkan bürünmüş 7 kişi duruyordu. Nefesim kesilmişti. Çok eski zamanlardan bir sahneydi bu. Olup bitenin gerçek görünmesini sağlayan bizim takım elbiselerimiz, burucinlerimiz ve deniz kabuğu amblemli gömleklerimizdi. Meşalelerin loş ışığında bile şövalyelerden birinin Petrus olduğunu görebiliyordum. En yaşlı görünen şövalye, "Üstadlarınıza yaklaşın," dedi. "Ustanızın gözlerinin içine bakın. Sırtınızdaki giysileri çıkarın ve tören giysilerinizi alın." Petrus'a yaklaşıp gözlerinin içine baktım. Kendinden geçmiş gibi bir hali vardı. Beni tanımamış görünüyordu. Ama gözlerinde bir hüzün okunuyordu. Önceki gece sesinde sezilen hüzünün aynısı. Üstümde ne varsa çıkardım. Petrus, bedenime bol gelen, hoş kokulu bir harmani uzattı bana. Ustalardan birinin birden fazla müridi olması gerekiyordu ama gözlerimi Petrus'un gözlerinden ayırmamam istendiği için hangisi olduğunu göremiyordum. Baş rahip bizi şapelin ortasına götürdü. İki şövalye çevremizde çember çizerek güzel sesle okumaya başladılar. Trinitas Soter, Messias Emmanuel, Sabahot, Adonia, Athanatos, Jesus. Çember içindekiler için sürekli korumayı sağlamak amacıyla çiziliyordu. Dördümüzün tam saflık andını simgeleyen beyaz cübbeler içinde olduğunu fark ettim. Baş rahip tek düze bir makamla Amides, Trodonias, Anitor diye okudu. Tanrım, meleklerin inayetiyle kurtuluş giysisini sırtıma geçiriyorum. Ey krallığı sonsuz olan kutsal Adonai, tekmil dileklerim senin sayende gerçek olsun diye dua ediyorum. Amin. Baş rahip örme zırhının üzerine ortasında kırmızı çevrimli tapınak şövalyeleri haçı bulunan beyaz bir önlük geçirdi. Öteki şövalyeler de onu izlediler. Saat tam 9'du, haberci Merkür'ün saati ve ben bir kez daha orada geleneğin çemberi içindeydim. Şapelin içinde nane, fesleğen ve aselbent karışımı bir tütsü yanıyordu. Çok geçmeden şövalyelerin büyük duası başladı. Ey ulu tanrı Elin! Gücüyle tüm ruhlara ama özellikle de doğu ülkesinin cehennem düzenine hükmeden yüce ve şanlı kral, sana yakarıyorum. Senin işlerine uygun olduğu sürece gökyüzünde, havada, yeryüzünde ve cehennem ülkesinde var olan her şeyi yaratmış ve vermiş olan Tanrımız Elin gücüyle ne dilersem gerçekleşsin diye. Bu çok uzun bir ritüel olduğu ve ancak gelenek yolunu bilenler tarafından anlaşılabileceği için kullanılan büyü sözlerini özetlemeyi yeğledim. Ama bu ritüel yalnızca atalarla yeniden bir araya gelmek ve onlara saygı göstermek için gerçekleştirildiğinden özetlemiş olmam anlatıyı hiç etkilemedi. Santiago yolunun bu bölümündeki önemli öge dans egzersizi burada bütünüyle anlatılmıştır. Derin bir sessizlik oldu. Dua edilen varlığın orada olduğunu görmediğimiz halde hissettik. Bu ayinin kutsamasıydı. Büyü işlerimize devam edebileceğimizi gösteren bir işaretti. Daha önce buna benzer yüzlerce ayine katılmıştım. Bunlardan bazılarında çok daha şaşırtıcı çıkmıştı ortaya. Ama Tapınak Şövalyeleri Şatosu hayal gücümü biraz canlandırmış olmalıydı. Çünkü şapelin bir köşesinde daha önce hiç görmediğim parlak bir kuş döneniyormuş gibi geldi. Başrahip çemberin içine girmeden üstümüze su serpti. Sonra kutsal mürekkeple toprağa Tanrı'nın gelenekte bilinen 72 adını yazdı. Hepimiz hacılar ve şövalyeler kutsal adları okumaya başladık. Meşalelerin alevleri çatırdadı, çağrılan ruhun geldiğini gösteren bir işaretti bu. Dans anı gelmişti. Petrus önceki gün öğrettiği için dansa nasıl katılacağımı biliyordum. Benzer ayinlerin bu aşamasında hep yaptığımız danstan farklı bir danstı. Hiçbir kural belirtilmediği halde hepimiz ne yapılması gerektiğini biliyorduk. Hiçbir aday çemberin dışına çıkmamalıydı çünkü şövalyelerin örme zırhlarının sağladığı korumadan yoksunduk. Çemberin büyüklüğünü gözümde canlandırdım ve Petrus ne öğrettiyse onu yaptım. Zihnimde çocukluğuma gittim. İçimde bir ses, çok uzaklardan gelen bir kadın sesi basit bir melodi söylemeye başladı. Yere diz çöküp kendimi tohum pozisyonuna soktum ve göğsümün, yalnızca göğsümün dans etmeye başladığını hissettim. Geleneğin aynene hiç zorlanmadan tümüyle girebildiğimi sezdim. İçimdeki müzik değişmeye başladı. Hareketlerim daha belirginleşti ve vecde geldim. Çevremdeki her şey karardı. Gövdem o karanlığın ortasında tüm ağırlığını yitirdi sanki. Agata'nın çiçekli çayırlarında yürüdüğümü gördüm. Büyük anneme ve çocukluğumda çok saydığım amcalarımdan birine rastlıyordum. Zamanın titreşiminde tüm yolların birleşip birbirine karıştıklarını, birbirinden çok farklı olmalarına karşın tek bir yolla dönüştüklerini duyumsadım. Avustralyalının yanımda birden parladığını gördüm. Bedeni kızıl bir ışıltıya büründü. Ardından bir tas ve çanak görüntüsü belirdi ve bu görüntü sanki benim için çok önemliymişçesine uzun süre kaybolmadı. Önemini anlamaya çalıştımsa da kılıcımla bir bağlantısı olduğunu sezmem dışında bir şey düşünemedim. Tas ve çanak görüntüsü kaybolduktan sonra karanlığın içinden bana doğru gelen Ram'ın yüzünü gördüm. Ama iyice yaklaştığında çağrılmış olan ruhun iyi tanıdığım Ney'nin yüzü olduğunu fark ettim. Aramızda belirli bir şey olmadı ve Ney'nin yüzü çevremde titreşen karanlığın içinde eridi gitti. Dans ne kadar sürdü farkında değilim. Ama birden bir ses duydum. Yahve, tetragrammaton. Trans halinden çıkmak istemiyordum ama ses diretiyordu. Yahve, tetragrammaton. Başrahibin sesini tanımıştım. Herkesi trans halinden çıkmaya çağırıyordu. Gelenekte kök salmıştım ve oradan geri gelmek istemiyordum. Ama usta geri gelmemi buyuruyordu. Yahve, tetragrammaton. Yahve ya da Yehova olarak da bilinen YHWH, Yahudilikte Tanrı'nın Hazreti Musa'ya vahyettiği özel addır. Tanrı'nın adının açıkça yazılıp söylenmesi yasak olduğu için bu adı oluşturan dört ünsüzle belirtilmesine özen gösterilir. İbrani alfabesindeki yazımıyla Yahve biçiminde okunan sözcük tetragrammaton dört harfli olarak da anılır. Çevirmenin notu. Trans halini sürdüremedim. İster istemez yeryüzüne geri döndüm. Kendimi yeniden Tapınak Şövalyeleri Şatosu'nun insanı eskilere götüren ortamında sihirli çemberin içinde buldum. Hacılar birbirimize bakıyorduk. Trans halinin bıçak gibi kesilmesi kimsenin hoşuna gitmemişti. Avustralyalıya vecit durumundayken kendisini gördüğümü söylemek için karşı konulmaz bir istek duyuyordum. Ama dönüp ona bakınca buna gerek olmadığını gördüm. O da beni görmüştü. Şövalyeler yanımıza gelip çevremizi aldılar. Elleriyle kalkanlarına vurarak kulakları sağır eden bir gürültü çıkarmaya başladılar. O zaman başrahip sözü aldı. Ey Ney'nin ruhu, isteklerime tam bir ciddiyet ve vakarla karşılık verdiğin için insana ya da hayvana zarar vermeden gitmene izin veriyorum. Sana gitmeni emrediyorum ama geleneğin kutsal ayinleri senin cinlerinden kurtardığında geri gelmeye hazır ol. Huzur ve sükun içinde gitmeni istiyorum. Tanrı'nın selameti sonsuza kadar üstümüze olsun. Amin. Çember kalktı, diz çöküp başımızı öne eğdik. Şövalyelerden biri bizimle birlikte 7 Pater Noster, 7 Ave Maria okudu. Başrahip Medju Gorjeli, Meryem anamızın 1982'den beri Yugoslavya'da birkaç kez göründüğü söyleniyordu. Böyle istediğini söyleyerek Tanrı babamıza inanıyorum'u 7 kez üst üste okudu. Ardından bir başka Hristiyan ayinine geçtik. Başrahip Andrew, kalk ve karşıma gel dedi. Avustralyalı 7 şövalyenin durduğu mihraba yaklaştı. Şövalyelerden biri Avustralyalının rehberi olsa gerekti. Dedi ki, biraderim, eve girmek istiyor musun? Evet diye yanıtladı Avustralyalı. İşte o zaman hangi Hristiyan ayinine tanık olduğumuzu anladım. Bir tapınak şövalyesinin inisiyasyonu. Evin büyük şiddetlerini ve merhametli emirlerini biliyor musun? Avustralyalı, Tanrı adına hepsine katlanmaya hazırım diye yanıtladı. Hayatımın sonuna kadar evin hizmetkarı ve kölesi olmak için yanıp tutuşuyorum. Ardından bir takım törensel sorular geldi. Bazıları bugünün dünyasını bir anlam taşımıyordu. Bazıları ise sadakat ve sevgiyle ilgiliydi. Andrew başı önünde hepsini yanıtladı. Muhterem biraderim, benden çok büyük bir şey istiyorsun. Ama dinimizin yalnızca dış yüzünü, o güzelim atları, şu zarif kıyafetleri görüyorsun dedi rehberi. Burada içeride yerine getirilmesi ne kadar zor isteklerden bulunulduğunu bilmiyorsun. Kendi kendinin efendisi olan sana, başkalarına hizmet etmek zor gelecek. Çoğu zaman dilediğin gibi davranamayacaksın. Burada olmak istediğin zaman denizler ötesine gönderileceksin. Akka'da olmak istediğin zaman Trablusgarb'a, Antakya'ya ya da Ermenistan'a yollanacaksın. Uyumak istediğin zaman nöbet tutman buyurulacak, nöbet tutmak istediğin zaman döşeğinde uyuman buyurulacak. Avustralyalı, eve girmek için yanıp tutuşuyorum diye karşılık verdi. Şatoda eski çağlardan beri yaşamış tüm tapınak şövalyeleri erginleme törenini mutluluk içinde izliyorlarmış gibi geldi bana. Meşalelerin çıtırtıları duyuluyordu. Daha sonra daha birçok öğütte uyarıda bulunuldu. Avustralyalı bunların hepsine eve girmek istediğini söyleyerek karşılık verdi. Sonunda rehberi başrahibe dönerek Avustralyalının vermiş olduğu tüm yanıtları tekrarladı. Başrahip törensel bir ağırbaşlılıkla bir kez daha evin tüm kurallarını kabullenmeye hazır olup olmadığını sordu. Evet ustam, Tanrı isterse Tanrı'nın, senin ve biraderlerimin huzurundayım. Tanrı'nın ve Meryem anamızın huzurunda beni ruhen ve cismen bundan böyle hayatı boyunca evin hizmetkarı ve kölesi olmak için yanıp tutuşan biri olarak kabul etmen ve evin himayesine alman için dizlerine kapanıp yalvarıyorum. Başrahip, seni Tanrı sevgisiyle eve kabul ediyorum dedi. Bunun üzerine tüm şövalyeler kılıçlarını kınlarından çıkarıp göğe doğrulttular. Sonra kılıçlarını indirerek Andrew'un başının çevresinde çelikten bir taç oluşturdular. Alevler o anı kutsayarak kılıçlara altın rengi yansılarını indirdiler. Usta ağır ağır Andrew'a yaklaştı ve ona kılıcını verdi. Birisi çan çalmaya başlamıştı. Çan sesleri sonsuzca yinelenerek eski şatonun duvarlarında yankılanıyordu. Hepimiz başımızı önümüze eğdik ve şövalyeler gözden kayboldular. Başımızı kaldırdığımızda 10 kişi kalmıştık. Avustralyalı da tören şölenine katılmak üzere şövalyelerle birlikte gitmişti. Günlük giysilerimizi giydikten sonra resmiyeti bir yana bırakıp birbirimize vedalaştık. Gün ağrıyordu. Dans epey uzun sürmüş olmalıydı. Ruhumu engin bir yalnızlık kapladı. Kılıcını ele geçirip arayışını sona erdirmiş olan Avustralyalıyı kıskanmıştım. Artık yalnız başımaydım. Bana yol gösterecek kimsem de yoktu. Gelenek Güney Amerika'da uzak bir ülkede dönüş yolunu göstermeden dışlamıştı beni. Artık sonuna yaklaştım Santiago yoluna, kılıcımın sırrını ve onu nasıl bulacağımı bilmeden devam etmek zorundaydım. Çan hala çalıyordu. Gün doğumuyla birlikte şatodan ayrılırken çalmakta olan çanın yakınlarındaki bir kilisenin insanları günün ilk ibadetine çağıran çanı olduğunu fark ettim. Kent halkı birazdan uyanıp yeniden işlerine, ödenmemiş faturalarına, aşk ilişkilerine ve hayallerine dalacaktı. Ama bir gece önce eskilerden kalma bir ayinin bir kez daha gerçekleştirildiğinden, yüzyıllar önce yitip gittiği sanılan bir şeyin bir kez daha kutlandığından ve insanın yüreğine ürküntü salan gücünü devam ettirdiğinden habersizdiler.